Ayrım 25. Sayfa 278. 6. İskat ve telkin. Düşürmek anlamına gelen bu kelime uzun bir geçmişe sahiptir. Hristiyanlıkta papazın günah çıkarması İslam alemine iskat olarak geçmiştir. Kişi papaza gider, işlediği günahı söyler, parasını verir. Papaz da onu günah işlememiş hale getirir. Bizde ise ölen kişinin ardından cenazede okuma yapan hocalar ölünün ömrünü hesaplar. Buluğ yaşı olan 15 yaşı ondan çıkartır. Diyelim ki 80 yaşında öldü. 15 yılını çıkartır, 65 yıllık zorunlu ibadet yapma zamanını bulurlar. 65 yılı güne dökerler. Onu 5 vakit namazla çarparlar ve böylece ömründe kaç vakit namaz kılması gerektiğini bulurlar. Kılmadığı namazların karşılığı olan parayı bir bezin veya mendilin içine koyarlar. 65 yılda 65 tane Ramazan borcu vardır. Onun karşılığı olan parayı da aynı mendilin içine koyarlar. Böylece bütün ibadetleri hesaplanarak karşılığı olan para mendilin içine konur. Mendilin içindeki parayı hocalar kabiltu ve heptu yani aldım, verdim diyerek elden ele dolaştırırlar. Böyle yapmakla ölünün günahlarını düşürdüklerini söylerler ve ardından da parayı pay edip alır giderler. Aldıkları bu para ile ölünün günahları düşmüş olur. İskatın başında iskat-ı salat gelir. Bunun anlamı kılmadığı namazların günahını düşürmektir. Böyle bir anlayış, böyle bir uygulama hakka uygun olabilir mi? Dinimiz buna müsaade eder mi? Diğer taraftan iskat-ı savm vardır. Bunun anlamı tutmadığı oruçlardan oluşan günahları düşürmektir. Bu çeşit iskatın diğer konuları da vardır. Mesela hayvan haklarından dolayı işlediği günahları da düşürmektedirler. İslam dinini bu durumlara düşüren, Hristiyanlığa benzeten, Hristiyanlığın günah çıkarma adetini İslam'a sokmaya çalışan bu insanlar büyük bir zulüm işlemiş, işlemekte ve işleyeceklerdir. Bu tarz hurafeler her ne kadar dinimizin kaynağı olan Kur'an'a giremedi ise de İslam kültürüne girmiş ve bu kültürü çürütmekte, İslam kültürünün kalbine kurşun sıkmaktadır. Kısacası ilahiyat fakültesinde akademisyen olanlar bu hurafeleri sorgulayıp hurafe kimliklerini ortaya koymalı, İslam kültüründen çıkarmalıdırlar. Bir diğer hurafe de ölüyü defnettikten sonra cenaze imamının mezarın başına geçip telkinde bulunmasıdır. Telkin denen şey ölünün sorgulanmasında ona yardım edip cevap veremeyeceği şeylerde kopya vermektir. Güya ölü mezara konduktan hemen sonra canlanırmış. Münkir nekir melekleri gelip ona bazı sorular sorarlarmış. Bunlar dininin peygamberinin kim olduğu şeklindeki sorulardır. İşte o anda mezarın başındaki görevli ona bu cevapları vermekte, başka bir ifade ile ona kopya vermektedir. Bu uygulamaya nereden bakarsan bak, koyu bir hurafe olduğu görülecektir. Bir kere mezarda canlanma yoktur. Canlanma kıyamet koparken olacaktır. Kur'an'da geçen de budur. Diğer taraftan sorgulama ahirette olacaktır. Mahşerde insanlar bir araya gelecekler, kimi zaman gruplar halinde, kimi zaman tek başına sorgulama yapılacaktır. Ayrıca bir ölü sorulacak sorulara cevap verecek mahiyette değilse, kopya vermekle ona nasıl başarılı kılabiliriz ki? Bu insanlar mezardaki ölüyü bile kopya vermeye kalkıyorlar. Bu ne biçim bir anlayış? Bu ne biçim bir tatbikat? Bu ne biçim beyin? Bu tip hurafeler insanların üzüntülü, duygusal anlarından beslenmekte, oralarda yaşamakta, mekan tutmaktadırlar. Hurafeleri sorgulayınca da onlardan beslenenler ayağa kalkmakta, engel koymakta, dinsizlikle, mezhepsizlikle ithamlarda bulunmaktadırlar. Telkin konusunu sorgularken şu ayetlere gidiyoruz. Sen kabirdekileri işittiremezsin. Parantez. Fatır 22. Ayet manevi. Yani psikolojik açıdan hakikate kapalı olanları mezardaki ölülere benzeterek onlara duyurulamayacağını işaret etmektedir. Mezarda olanlara Hazreti Peygamber bile duyuramıyor da mezarın başındaki din görevlisi nasıl buyurmaktadır? Elbette sen ölülere duyuramazsın. Parantez. Rum 52. Nem suresinin 80. ayetini de buraya getirirsek şu değerlendirmeyi yapabiliriz. Yaşayan ölülere duyurulamadığı gibi gerçekten ölü olanlara hiç duyurulamaz. Bu üç ayete rağmen hala mezarın başına gidip telkin vermek, hurafelerin ne kadar güçlü olduklarını göstermektedir. Yüce Allah ölüye duyurulamaz, işittirilemez diyor. Bizimkiler hala ölüye duyurmak üzere telkin veriyorlar. Gel de çık bu işin içinden. 7. Zenginlik. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname adlı eserinde zenginliğin sebeplerini sayarken bazı hurafelere yer vermiş, insanları yanlış şeylere yönlendirmiştir. Bunlardan birkaçını ele alabiliriz. 1. Evini ve kapısının önünü süpürmek. Böyle bir hareketin zengin olma ile ne alakası vardır? İç ve yakın çevre temizliğinin temizlikle alakası olduğu gibi sağlıkla ve çevre bilinciyle de alakası vardır. İnsanlar sürekli evini ve kapısının önünü temizlemekle zengin olurlar mı? Böyle bir bağlantı olsaydı herkes bunu yapardı. Bu tamamen yanlıştır, hurafedir. Biz bunu şöyle ifade edebiliriz. İnsanlar cehaletin kirini, tembelliğin pisliğini, taklidin bataklığını temizleyip çalışırlar ve devamlı üretirlerse zengin olurlar. 2. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 100 kere Subhanellahi ve bihamdihi, Subhanellahil azim demek. Hazreti Peygamber'den önceki toplumlarda zengin olanlar bunu mu söyledi? Bunu Hazreti Peygamber de söyleyip zengin olmaz mıydı? Bunu söylemenin zengin olmakla ne alakası vardır? Geçmişte ve bugün dünyada zengin olanlar bu yolla mı zengin oluyorlar? Erzurumlu İbrahim Hakkı bu konuda pek çok şeyler sıralamaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz. Hüsnü hat yazmak, kapları pak tutmak, kuşluk namazı kılmak, her gece Mülk suresini okumak, abdeste devam etmek, ezandan önce mescide varmak, sabah namazının sünnetiyle vitri evde kılmak, az söylemek, burada sıralanan eylemleri yapmakla kimler zengin olmuştur? İşte bunlarla zengin olmaz arasında bağlantı kurmak yanlış, yani hurafedir. Bu eylemleri devamlı yapsak zengin olabilir miyiz? Bunları yapanlar elbette sevap kazanırlar ama zengin olmak için yapıyorlarsa o sevap da tehlikeye girmez mi? Bu zihniyet İslam alemini geri bıraktı, tembelleştirdi, çalışmaya çok zor bir iş olarak gördü. Şimdi zengin olmanın yollarını yazabiliriz. 1. Zengin olmanın bir yolu insanın çalışması, emeğini harcaması, terini akıtmasıdır. İnsan oturduğu yerde devamlı Mülk suresini okuyarak zengin olamaz. Olabilseydi bunu Hazreti Peygamber yapardı. Bütün fakirlere yaptırırdı. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Parantez. Necm 39. İnsan için kendi gayreti, emeği, teri vardır. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışınız. Parantez. Sebe 13. Bu ayetiyle Yüce Allah, çalışmayı bir şükür ibadeti olarak kabul etmekte ve bize öğretmektedir. Madem ki çalışmak şükürdür, şükrü yapmak Yüce Allah'ın arttırmasına götürecektir. Eğer şükrederseniz, ben de sizin için nimetimi mutlaka arttırırım. Parantez. İbrahim 7. Yüce Allah'ın verdiği nimetin değerini bilmek ve gereğini yapmak nimetin artışına götürecektir. Şükretmek, madem ki Sebe 13'te çalışmak olarak tanımlanmıştır, o halde çalışan adamın nimetini Yüce Allah arttıracaktır deme imkanımız doğmaktadır. Çalışmak, pek çok ayette imandan sonra gelen ameli salih, yani iyi amelin, faydalı işin içine girmektedir. İnsanlığa faydalı iş üretmek de çalışmak anlamına gelmektedir. O zaman şunu şöyle söyleyebiliriz. Zengin olmanın yolu çalışmaktan geçmektedir. Devamlı abdestli gezerek zenginlik elde edilemez. 2. İnsanın yeryüzünde yaptığı iyi işler nedeniyle Yüce Allah göğün ve yerin bereket kapılarını açar. O, ülkelerin halkı inansalar ve sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Parantez. Araf 96. Yüce Allah'ın göğün ve yerin bereket kapılarını açması, o ülkenin zengin olması anlamına gelmektedir. Ayetteki iman, Nahl 112'ye göre güveni temsil etmektedir. Sağlam imana sahip olanlar güvenilen insanlardır. Ayette geçen takva da pek çok ameli içine alan bir kavramdır. Bu kelimenin içine bütün ahlak sistemini koyabiliriz. Bilim, iman ve çalışma ahlakı, sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik ve cinsel ahlak onun anlamına girmektedir. Bilimi, yani Doğru bilgiyi üretemeyen ve öğretemeyen insanlar takva sahibi olamazlar. Doğru çalışmayan, faydalı iş üretmeyen insan nasıl takva sahibi olacaktır? Emeği değerlendirmeyen, akan teri görmeyen, insanların bulunduğu bir toplum takvayı nasıl yakalayacaktır? İmandan sonra bütün bunlardan oluşan takvayı Yüce Allah'a sununca Yüce Allah bereketin kapılarını açacaktır. Toplumu zengin edip fakirliğin sıkıntısından kurtaracaktır. O zaman şöyle diyebiliriz. Zenginliğin gerçekleşmesinin diğer ucunda da ilahi lütuf, ilahi takdir vardır. İnsan zihin yoracak, bilgi üretecek, bilgiyi teknolojiye çevirecek ve tüm çalışmaları yaptıktan sonra Yüce Allah lütfunu, takdirini devreye sokacaktır. Zihnini yormayan, terini akıtmayan, emek vermeyen insanlar oturdukları yerde ne yaparlarsa yapsınlar zenginleşemezler. Alından akıtılan ter, sarf edilen emek, yani çalışmak, bir iş yapmak, Kur'an ve peygamber ahlakının temel değerlerindendir. Yüce Allah çalışmayı emrettiğine göre çalışmak bir evrensel değer olmaktadır. Bize göre akıl değerinin peşinden bu değere yer vermek gerekiyor. Çünkü düşünmek ve iman etmek de aklın eylemi, ameli, gayreti ve emek sarf etmesi olmaktadır. Hangi değeri ele alırsak alalım, bir emek neticesinde gelişip serpildiğini görürüz. Bir işi olmayan, eylem halinde bulunmayan, ter akıtmayan, yani Kur'an'ı ifadeyle amel yapmayan fert ve toplumlar yanlış, kötü iş ya da eylem yapmaya başlarlar ve böylece ahlaksızlığın pençesine düşerler. Çalışan insan ahlaksızlık yapmaya zaman bulamaz. Dünya hayatı bir mücadele, çalışma, imtihan ve gayret alanıdır. Buradaki imtihan ve çalışma gayret ister. Gevşekliğe asla yer vermez. Çalışkanlığın, gayretin en önemli örnekleri peygamberlerdir. Hazreti Peygamber'in 40 yaşından sonra yaptığı çalışma düşünüldüğünde onun ahlakının özünü çalışma ve gayretin oluşturduğunu görmek mümkün olacaktır. Onun bu çalışma ahlakının temelinde ayetlerin yer aldığını görebiliriz. Ele alacağımız ilk ayet şudur. Boş kaldığında hemen başka işe koyul. Parantez. İnşiraf 7. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'in çalışma ahlakını oluştururken zor bir işi başarmanın ardından yan gelip yatmanın olmayacağını, tam tersine yeni bir işe girişmenin gerekli olduğu ilkesini öğretmektedir. Hazreti Peygamber'in başladığı işler zor. Kur'an'ı tebliğ etmek ve kendisine gösterilen olumsuz tepkilere karşı tedbir almaktı. Bu işler zincirinin her bir halkasında elde edilen başarının ardından tekrar bir işe girişmek, işin devamlılığını sağlamak, çalışma ahlakının üzerine oturduğu zemini oluşturmaktadır. İnşiraf suresindeki bu çalışma sisteminin sonucu Allah'a yönelmektir. Çalışmanın hedefinde Allah'a yönelmek, yani onun rızasını dikkate almak, onun razı olmayacağı bir işi yapmamak vardır. Onun için İnşiraf suresinin 7. ayetinde "Yalnız Rabbine yönel" ifadesi yer almaktadır. Demek ki Hazreti Peygamber insanlığın hayatını temelden değiştirecek zor bir iş için çalışıyordu ve bu çalışma genel anlamı ile bir eğitim faaliyetiydi. Eğitim faaliyetinin hiç kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğinden Hazreti Peygamber de kesintisiz bir çalışma, bir iş yürütüyordu. Hazreti Peygamber gece gündüz çalışma ahlakını bize de bırakmış, medeniyette ilerlemenin çalışmaktan geçtiği bilincini Müslümanlara aşılamıştır. Diğer bir ayetler grubunda da ona çalışma ahlakı şu şekilde öğretilmektedir. Birazı hariç geceleyin kalk. Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç, kalk ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an. Bütün benliğinle kendini ona ver. Parantez. Müzzemmil 2:8. Ayetlerde görüldüğü gibi Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e bir çalışma programı yapmakta, gündüzün meşguliyetiyle gecenin çalışmasını ayırmakta ve gündüz ile gece çalışmasının farkındalığı konusunda onu bilinçlendirmektedir. Onun için gece vakti kalkıp çalışmasının daha verimli, daha bereketli, daha etkili olacağını dikkat çekmektedir. Geceleyin yapılacak araştırmadan elde edilecek sonuçlar, gündüz insanlara öğretme faaliyetiyle aktarıldığı için gündüzün meşguliyetine işaret etmektedir. Gündüz mesafe alabilmek için geceleyin çalışmak gerekiyor. Müslüman gençlik, Gece eğlence zamanı değil de beynin kullanılma anı, çalışma zamanı olarak görmeli ve bunu hayata geçirmelidir. Geceleri düşünerek, bilginin peşine koşarak karanlığı aydınlığa çevirmek için Yüce Allah bizlere bir program yapmaktadır. Bu programı Hazreti Peygamber'in hayatından, tatbikatından geçirerek bize sunmuştur. Gecenin inşası, yani bir hayatın kurulması, inşa edilmesi, yapılması anlamına da ifade etmektedir. Yeni bir görev, ilave çalışma ister. Müslümanlar hem kendi hayatlarını hem insanlığın hayatını yeniden inşa edecek hem de bu yeniden kurma için çalışma ahlakını elde edecek ve sürdürecektir. Hazreti Peygamber'in çalışma ahlakını belirleyen başka ayetler grubu da vardır. Ey bürünen! Kalk ve uyar. Sadece Rabbini yücelt. Öz benliğini temiz tut. Bütün pisliklerden kaçın. Yaptığını çok göstererek başa kalkma. Parantez. Müddessir 1:6. Vahye bürünen, vahyin elbisesini giyen peygamber artık kalkıp insanları uyaracak, eğitim faaliyetine devam edecektir. Vahyin gereği önce kendi öz benliğini temiz tutacak, vahyi kendisine uyarlayacak, ardından başkalarına öğretecektir. Hiçbir zaman çalışmasını çok görmeyecektir. İşte Müddessir suresinin bu ayetleri sadece Hazreti Peygamber ilgilendirmiyor. Onun peşinden bizlere intikal ediyor. Bir bakıma bizim çalışma ahlakımızı oluşturuyor. Çalışma ahlakının başka bir boyutu da gevşekliğe yer vermemektir. Sen şimdi sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin inanca sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Parantez. Rum 60. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e tepkiler ne olursa olsun çalışmaya devam ederek gevşeme olmamasını emretmektedir. Bunun anlamı, sosyal şartlar ne olursa olsun yılmak yok, gevşemek yok, çalışmayı yavaşlatmak yok demektir. Olumsuz tenkit ve saldırılar insanın çalışma şevkini, arzusunu ve tutkusunu söndürebilir. Onun için Yüce Allah sakın seni gevşetmesin. Parantez Rum 60. Sen bir süre onlara aldırma. Parantez Saffat 178. Şeklindeki emirlerini öncelikle Hazreti Peygamber'e, ikinci derecede bizlere vermektedir. Çalışmaya teşvik için Yüce Allah şu ilkeleri göndermiştir. Ey Davut ailesi! Şükretmek için çalışınız. Parantez Sebe 13. Çalışmanın bir şükür olduğu hem Hazreti Davut'un dininde hem de Kur'an'da yer almaktadır. Böylece Yüce Allah şükretmenin farklı bir tanımını yapmakta, ona eylemsel bir anlam vermektir. Çalışmanın şükür olduğunun bilincinde olan Hazreti Muhammed'in inanırları ve ümmeti bu denli geri kalmamalıydı. Diğer bir ayet ise şudur. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Parantez Necm 39. Demek ki insan hem dünyada hem de ahirette bu dünyadaki çalışmaları ve ürettikleriyle baş başa kalacaktır. Onun çabaları, gayretleri, çalışmaları ve amelleri asla kaybolmamaktadır. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra karşılığı ona tas tamam ödenecektir. Parantez Necm 40-41. Çalışmanın karşılığı hem bu dünyada hem de ahirette görülecektir. Tevbe 105'te bu amellerin bu dünyada Yüce Allah, peygamber ve müminler tarafından görüleceği gündeme getirilmektedir. Kısaca diyebiliriz ki, Hz. Peygamber Kur'an'dan aldığı bir çalışma ahlakını, programını bize bırakmıştır. Kur'an ahlakı bir amel, çalışma, gayret, eylem ve aksiyon ahlakıdır. Bu ahlak Hz. Peygamber'in şahsından bize yansımaktadır. Hz. Peygamber'in sünneti bir çalışma, gayret, eylem ve amel abidesidir. Sünnet arayan Kur'an'ın bu boyutuna bakmalı, onu orada aramalıdır. Çalışma ve gayret olmadan sünnet oluşmaz. Kur'an'ın verdiği hayatın her cephesiyle ilgili ödevleri çalışmadan yapmak mümkün değildir. Kur'an, üniversitesinde çalışma beyinde, aklın düşünce faaliyetiyle başlar, medeniyetin doruk noktasına kadar ulaşır. Tabiat kitabı ve insan denen kitabın okunması ile yürüyüp gidecektir. Netice olarak diyebiliriz ki, Kur'an çalışmayı bir ibadete dönüştürmüştür. Çalışmanın niyeti Allah rızası için olunca ibadete dönüşmekte ve bu ibadetin getirisi hem bu dünyada hem de ahirette elde edilmektedir. Kur'an, insanlığı tembellikten kurtarma yolunda büyük bir devrim yapmış, ter akıtmanın ve emek sarf etmenin ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Kur'an, olumlu manada akan terin ve harcanan emeklerin kaybolmayacağını, geleceğin onlar üzerinde yürüyeceğini, onlarsız nesillerin geleceğinin karanlık olacağını, nesillerin aydınlığının beyin, gönül ve kas emeğine bağlı olduğunu haykırmakta, aklını kullanıp düşünmeyenlerin yerinin cehennem olacağını söylemektedir. Parantez. Fatır 37.